Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Şimdi yemeği içmeyi seviyoruz. Bir o kadar da yedirmeyi içirmeyi seviyoruz.
Doğru.
Galiba değil mi?
Doğru.
Böyle eli açık insanlar bizim toplumumuzda hem dinen hem sosyal alışkanlık olarak hep övülmüş. Bir de onların evine giderken de böyle insanlar rahat etmişler. Biraz da örnek olması açısından konuşalım istiyorum. Çünkü şimdi maalesef evlerimize ne misafir kabul ediyoruz, ne birisinin evine hani çat kapı dediğimiz şekilde gidebiliyoruz. Komşuluk ilişkileri de bundan zedelendi. Biraz eskilerin bu ilişkilerinden konuşsak sanki örnek oluruz gibi geliyor bana.
Hay hay, bizim milletimiz hakikaten yemeği sevdiği gibi, hem de yemeği sevmekten kastım burada çok yemek değil. Çok yemek anormal bir şeydir. Millet yemeği seviyor deyince çok yemeği anlar. Halbuki hayır. Yemeği seviyor demek, iyi yemeği seviyor demektir. Yani şimdi gurme diyorlar ona. Aslında gurme biraz farklı ama yani yağına, suyuna, her şeyine dikkat eden.
Damakta da olan insanlarmış
evet, ona
eskiler.
Derler. Bunlar yemeği severler. Bir ikincisi çeşit çeşit yemekler olsun isterler. Yemeği sevmek bu demektir. Yani yemeğe itina etmek, yemeğe harcadığı paraya, yemeğe koyduğu yağa acımamak demektir. Yoksa çok yemek demek değildir. Çok yemek anormaldir. Zaten yemek sevenler çok yemezler. Çünkü çok yemek hızlı yemeği icap ettirir. Hızlı yiyen adam yemeğin lezzetini alamaz. Halbuki çok yiyenler, daha doğrusu yemeği sevenler yavaş yavaş tane tane yerler. Her bir lokmayı onlar yemek güzelse, ki yemekleri zaten güzeldir. Güzel olmayan yemeği zaten yemezler. Onu bir ritüel gibi tadını ala ala yerler.
Peki ben şimdi bir şey soracağım. Şimdi bir yere gittiniz, yemek yiyorsunuz ama yemek güzel değil.
Evet.
Şimdi hep şöyle düşünüyoruz, ben de öyle düşünüyorum. Ya nimettir, tabakta kalacak, sofrada kalacak, atılacak. Şimdi buradaki doğru düşünce nedir? Hani beğenmediniz ama yemek zorunda mısınız? Yoksa beğenmediğiniz bir şeye hayır dediğinizde yanlış bir şey yapmamış olur musunuz?
Bizim kültürümüzde yemeği beğenmese de veya yemek kötü de olsa onu yemek, ona tahammül etmek tavsiye ediliyor. Fakat aslına baktığınız zaman mesela Peygamber Efendimiz sevmediği bir yemek olduğu zaman yemez ama sevmediğini de söylemezdi. Veya yemek iyi olmadığı zaman yemez ama yemeğin iyi olmadığını, iyi pişirilmediğini söylemezdi. Çünkü burada karşı tarafı incitmek, kalbini kırmak veya mahcup etmek vardır. Veya çok böyle dünyaya düşkün görünmek vardır ki bu zaten peygamberlerin hasletinde yoktur. Onun için yani sevmediği yemeği, istemediği yemeği yememeli. Bir bahane söyleyerek karşı tarafı da tatip etmeli. Yani onun da gönlünü kırmamalı. Bizde bir de ısrar vardır biliyorsunuz. Ye ısrarı. O da aynı şekilde. Yani dayanamazsınız, mecbur kalırsınız. O da bu sefer size sıkıntı verir. Rahmetli babaannem derdi ki, saman ellerinse samanlık senin yavrum. Yani millet ikram ediyor diye yeme, dikkat et.
Hayır
yani, fazla yemek, hayır demeyi de bilmek lazım. Ve bunda kararlı olmak lazım. Ama bunu yaparken de karşı tarafı incitmemek. Yani yemeğiniz güzel olmadı. Bizim bakış açımız biraz hassastır. Ben bir yere yemeğe gitmiştim, fi tarihinde bir akrabamızın. Ben yemekle çok su içerim. Ev sahibi gücenmiş bana, sonradan dedi ki yani yemekte su içmek yani senin yemeğini ancak suyla yutuyorum manasına gelir. Dedim öyle manaya gelmez, ben alışmışım dedim, ben çok su içerim. Sonradan doktor ona demiş ki siz yemekle su için demiş, çok faydalı. Benden özür diledi, yaşlı başlı insan dedi, sen haklıymışsın. Halbuki Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki yemekle beraber su içmek iyidir. Midenin debbağıdır. Debbağ demek işe yaramaz deliği biliyorsunuz, tabaklayarak işe yarar hale getirirler. Su, yemekle beraber su da mideye fayda veriyor. Hemen öncesinde değil, hemen arkasında değil. Şimdi bizde bu tabağı temizleme, tabağa koyulan yemeği temizleme meselesi var. Doydunuz. Doyduktan sonra yemek hem zararlıdır hem dinen kötülenmiştir. Ama israf da zararlıdır. Şimdi tabakta bırakalım, israf mı olsun? Yoksa yiyelim,
ziyan mı?
Yani midemize ziyan mı olsun? Şimdi iki tane açmazın önündeyiz. Ben mideme zarar vermemeyi tercih ediyorum. Yani doyduktan sonra yemek de haram. Yani bunun
birini tercih etmek gerekirse.
Daha kötü bu bir. İkincisi yemeği koydururken veya koyarken mutlaka az konulmasını, hele hiç bilmediğim bir yemekse veya bilmediğim bir insanın yemeği ise mutlaka nezaret ediyorum. Beğenirsem tekrar alıyorum ki karşı tarafın gönlü hoş oluyor.
Daha şey galiba, gönül alıcı.
Bakın bizde o da hoşlanılmaz. Yani yemekten biraz daha alabilir miyim deseniz o ayıp karşılanır. Ev sahibinin ısrarı bizde lazımdır. Hatta bir ısrara hayır diyeceksin, ikinciye hayır, üçüncü de alacaksın. Avrupa'da tam tersidir. Yani yemekten bir parça daha istemek ev sahibine muazzam bir iltifat.
Eskiden böyle bir hikaye anlatılırdı. Biz çok küçüktük Ramazan'da oruca kalktığımızda. Herhalde günler de uzun, tutmamızı da istemiyorlar. Hikaye anlatırlardı. Adamın bir tanesi ısrardan çok hoşlanırmış. sahur vakti, karısı sofrayı hazırlamış, herkes gelmiş. Bey hadi gel demiş, bu uyuyormuş gibi yapmış. Dur demiş, biraz daha ısrar etsinler. Bir, iki, üç, ısrar bekliyor. Bak demiş, vakit geçiyor, yiyemeyeceksin sonra. Tamam demiş, bir daha söylesinler kesin kalkacağım. O bir daha söylediklerinde artık vakit geçmiş. Vakit geçmiş. Tüh demiş, güzel, aç kaldım. Güzel. Bizimki biraz ona benziyor, ısrar seviyoruz.
Şimdi efendim misafir gelmiş, yemek yenilen bir cemiyete. Şimdi sofrada yemek yiyene selam verilmez. Selam verilirse beni yemeğe çağırın demektir. Onun için karnı aç olanlar yemek yiyenlere selamün aleyküm derler. Onlar da anlarlar ki gelen yemek yiyecek, buyur ederler.
Ha, şifresi bu.
Adam içeri girmiş, karnı aç, selam da vermemiş yani yemek istiyor demesinler diye bir kenara oturmuş. Buyursaydın demişler yine de. Teşekkür ederim, ben tokum demiş. Onlar aldırmamışlar. Bir müddet sonra demiş ki, yani misafiri yere yıkmak olmaz mı? Zorla ağzına tıkmak olmaz mı? Siz de biçim insanlarsınız. Bu bir kültür meselesi. Evet. Bizde adet böyledir. Bunu yadırgamanın da manası yok. Ama çok da sık boğaz etmek doğru değil. Annem öyle derdi. Yani teklif var, ısrar yok. Ben de derdim misafirlere. Annem bir daha teklif etmez. Yani yiyecekseniz yiyin. Yani.
Kaçırmayın bu fırsatı.
Çünkü annem onu karşı tarafa emrivaki yapmak, onu ızrar etmek, zarara uğratmak, taciz etmek gibi anlardı. Halbuki bizim kültürümüzde ısrar etmek var. Yani ısrar da çok hoş değil ama teklif etmek güzel. Dediğim gibi beğendiği yemekten istemek de makbul. Onun için baştan yemeği az koydurmak iyidir. Hı hı. Bunun için de eskiden sofrada ikram edilecek bütün yemekler kenara yığılır. Hı hı. Herkes ne yiyeceğini bilir.
Yani ona sıradaki göre yemeği görür.
Biber dolması var. O zaman mesela bamyadan yemeyeyim, çorbadan az yiyeyim ve ekmek yemeyeyim der. Beğenmediği bir yemek varsa ekmeğe yumulur, karnını doyurur. Şimdi bu güzel bir adet. Şimdi bazı evlerde bu kolay değil. Menü yapıyorlar. Çok hoşuma gidiyor. Ev davetlerinde bile böyle bir kağıda bir menü yazıyorlar. En azından yemeği öğreniyorsunuz. Ona göre kendinizi ayarlıyorsunuz. Bu da fazla yemeğe ve tabakta bırakmaya mani oluyor. Eskiden tabakta kalmadığı bir şey yoktu. Köylük yerlerde ortadan yenirdi. Şehir yerlerinde ise artan tavuklara verilirdi. Onun için yemekte kalan yemeğin ziyan olması diye bir şey mevzu bahis
değil. Bu da bir rahatlık aslında yiyen için değil mi? Nasıl olsa atılmayacağını biliyor.
Bir de kalabalık meclislerde mutlaka herkesin artığını yiyen, boğazına düşkün birisi bulunur. Yemiyorsan ben yiyeyim der. Siz bilirsiniz ki o zaten yer. Onun için rahat yersiniz, kalanı o yer. Yani böyle de boğazına düşkün olanlar da var.
Çekinmiyorlar ama birbirlerinin tabağından yemekten. Hani yakın olursunuz, eştir, çocuktur. Evet. Belki.
Evet hani, yani şimdi tabii insanların ağzında ki bazı bakteriler biliyorsunuz karşı tarafı bazı hastalık bulaşmasına mani oluyor yani aşılama şeysi yapıyor. Onun için belki de ortadan yemek pek de herkesin midesi kaldırmaz ama.
Ama tersi de olabilir. Bazı bulaşıcı hastalıkların.
Tabii o da var. Onun için zaten eskiler hastaları sofraya oturtmazlar. İnsanlara ihtilat ettirmezler. Hele şimdiki gibi tedavinin fazla olmadığı zamanlarda sari olduğu tahmin edilen hastalara ayrı yemek çıkar. Yanına götürülür ve sofraya oturtulmaz, ona dikkat ederlerdi. Eskiden mesela nezle olan insanların camiye bile çıkmadığını ben biliyorum.
Bulaştırırım
dedim. Kulaklı var.
Tabii. Orada çok ciddi başkası. Bir de düşünsenize hastadır, hastalığı kaldıramaz. Tabii. Sonuç
herkesin
kötü olur. Bebektir, abi, birisine taşır.
Ya bebeğe götür. Onun için
sorumluluk yani, sahibi olmak lazım.
Sahibi mesuliyet eskilerin tabiri olmak lazım. Buna dikkat ederlerdi. Şimdi biz yemeği seviyoruz. Evet. Hı-hı. Yedirmeyi de seviyoruz. İşte bu ısrarlar ondandır. Mesela yemek davetleri dünyanın her yerinde var ama bizdeki çok daha parlak bir adettir. Yani insanları yemeğe çağırmak yani çok rutin, çok sevilen, adeta bir mutlak kaide kabul edilen şeylerdir yemeğe davet etmek. Biz yemek davetini severiz. Yani iyi şeyleri paylaşmayı severiz. Acımızı da paylaşmayı severiz. Onun için yemek davetleri bizde mühimdir. Hatta belli zamanlarda yemeğe davet etmek adettir. O adeti riayet etmeyenler kınanırlar. Yani yemeğe davet etmesi lazımdı, etmedi gibi.
Onun belli dönemleri mi var?
Yeni evliler falan gibi mesela. Veya yeni bir yere taşınanın yemeğe davet edilmesi gibi adettir. Bazılarına yemek götürmek adettir. Bu mesela yeni taşınan birine yemek götürmek adettir. Bu dünyanın her yerinde var. Memleketimizin her yerinde var.
Dünyada da öyle.
Dünyada
tanışmanın da bir sebebi galiba değil mi?
Hatta bir arkadaşım anlattı. İngiltere'ye doktora yapmaya gittim dedi. Bir ev tuttum dedi. Eşya taşınırken karşı komşu dedi ile karşılaştım dedi. Elinde bir tabak tutuyor, çilek. Çileğin üzerinde 3-4 tane çilek var. Tesadüfen karşılaştık yani. Bizim taşındığımızı görünce buyurun demiş. Çarşıdan alınca iade edersiniz.
Aa, iade edersiniz.
Bu kadar evet. bu kadar bir cömertlik ama tabii bir İngiliz için bu bile
fazla.
Büyük bir şey. Tabii bu kadar da abartıldığı gibi değil elbette, onlarda da var ama tabii
onlar... Amerikalılarda galiba daha çok var değil mi?
Amerikalılarda daha fazla. Almanlarda mesela o kadar yoktur. Yani Alman'a mesela bir yemek götürseniz.
İtalyanlar.
Şaşırırlar. Niçin getirdiniz bunu der. Ben çok rastladım yani. Mesela pasta götürüyorsunuz. Niçin getirdiniz? Hayırdır?
Mesela çaya kahveye davet edildiğinde de böyle midir?
Yadırgıyorlar. Evet.
Bizde mesela boş elle gidilmez.
Yadırgıyorlar. Almanlar ekseri yadırgıyorlar. İtalyanlar öyle değil. Ama İngilizler bile öyle değil ama Almanlar çok yadırgıyorlar. Neden?
Alışmışlardır ama Türklerden artık belki, o kadar sene içinde.
Türklerle de evet teması olanlar. Teması olan çok az. Ben orada tanıdığım Türklere derdim. Komşuları da dedi. Yani hoşlanmıyorlar dedi komşuluk etmekten. Yani Türk olduğumuz için değil yani.
Kendileri ara...
Birbirlerine de yapmıyorlar. Yani sevmiyorlar böyle de. Mesela teklifçe gitmek gelmeyi bırakın. Yani çaya kahveye çağırsak yadırgıyor. Niye çağırdı beni kalkça? Mesela bir şey götürüyoruz bizde pişen bir şey, orijinal bir şey ve bir pasta falan bir belli gün için şaşırıyorlar. Ha, bazıları tamam alışıyorlar ama çoğu hala yadırgıyor. Ama bizde öyle değildir. Bizde mutlaka taşınana yiyecek gider. İkincisi de ölü evine. Bu zaten bizim dinimizde de vardır. Yani ölü evi yemek yapmakla uğraşamaz. Acıları var. En azından üç gün konu komşu eş dost onlara yemek taşır. Bu adet bizde hala vardır. Hiç ummadığınız yerlerde. Hiç tahmin etmediğiniz insanlar arasında, ya bu insanlar bu örfü bilmezler diyeceğiniz insanlar arasında bu adetin yaşadığını görüyoruz. Dediğim gibi biz yedirmeyi seviyoruz. Bu bizim hasretimiz olmuş. Tabii bunun da bazı kaideleri var. Eskiden çat kapı evlere gitmek adetti. Telefonun, haberleşmenin bu kadar yaygın olmadığı zamanlarda insanlar çat kapı giderlerdi. Gidilen evde bunu yadırgamazdı. Nereden çıktı bu adam? İnsan bir haber verir demezdi. Tabii bunda da biraz münasebetin vasfı da ehemmiyetli. Hı hı. Rastgele bir adam kapıyı çalıp gitmez.
Zaten rastgele kapı da çalınmaz.
Çalınmaz.
Zaten orada bir hiyerarşi vardır tahmin ediyorum.
Zaten konurken yani birbirimize teklifsizce gidebildiğimiz bir insandı diye onu vasfeder. Yani resmi değil o. Hı. Önceden adam gönderilecek, haber verilecek, haberli çalacak birisi değil. Yani çat kapı gidilen ve gelinen birisi. Onlar da zaten çok teklif tekellüfe bakmazlar. Eviniz derli toplu değil. Veya işte yemeğiniz yeterli değil zaten demezler. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki hayrut taamı ma kadar. Yemeğin hayırlısı hazır olandır. Onun için bizim ecdadımız misafir geldiği zaman teklife tekellüfe girmemişler. Evde ne varsa çıkartmışlar. Anadolu'da bir adet vardır ki eskiden İstanbul'da da vardı. Bir misafir bir eve geldiği zaman habersiz veya haberli. Hangi saat olursa olsun ve o nereden gelirse gelsin önüne bir sofra çıkartılır.
Bu sofra, yemek mi?
Bu sofra siz böyle çorbalı yemekli düşünmeyin. Evde ne varsa hazır çıkartılır. Yerse yer, yemezse kaldırılır. Israr edilmez, anladın mı? Tok. Ama önüne konur belki çekinir diye. Umumiyetle bu sofra, bizim bugün kahvaltı sofrası dediğimiz, hafif yiyeceklerden müteşekkildir. Yanında ekmek de varsa, yine babaannem rahmetli derdi ki, ekmek olduktan sonra bir insana ölüm yok. Yani yemek kötü de olsa, ekmek az da olsa, ekmek adamı doyurur. Biz zaten Türk'üz. Türklerde yemeğin aslı ekmektir. Ekmek olmadan doymayız. Pilavı ekmekle, böreği ekmekle yiyen insanlarız biz. Maalesef. Ama öyle, gerçek bu.
Şimdi ama şöyle bakıyorum, herhangi bir dilim doyurucu, sağlıklı ekmeğin, eski ekmeğin bir tabak pilavdan ya da makarnadan bir farkı yok.
Yok, evet.
Hatta belki daha az yağlı olduğu için kesin tercih bile edilebilir.
Şimdiki ekmekler öyle değil tabii ki. Evet. Şimdiki ekmekler çok yediriyor ama işe yaramıyor.
Evet, maalesef.
Ama eski ekmekler, yani onları da biz yetiştik biliyoruz. Az yedirir ama güzeldir, lezzetlidir, sağlıklıdır. İşin bir de tabii bu ciheti var. Onun için alıştırmak iyidir kendini. Mümkün mertebe yemeği ekmeksiz yemeye. Bunun da yolu çok çiğnemekten. Biraz sofrada uzun vakit geçirmekten geçiyor.
Zaten o ekmekler çok çiğnenmeden yutulmazdı eskiden.
Evet,
yutulamazdı.
Yutulamazdı. Şimdi bu ekmekler biliyorsunuz iki türlüdür bizde. Bir somun ekmekleri vardır. O somun ekmekler şimdiki gibi böyle pamuk gibi değildir yani. Biraz diş ister çiğnemek için.
Çünkü, o yüzden bizde papara diye bir kültür var.
Evet. Yemek i̇kincisi var. İkincisi de yufka veya fırın ekmeği. O da biliyorsunuz lavaş gibi olur. Hı-hı. Ve serttir. Suyla ıslanarak yenir onlar. O da belli yerleri bilhassa kalınsa yani kayış gibidir. İşte onun için papara veya tirit et suyuna veya salçalı yemeğe ekmek doğranarak yenir. Bu hem doyurucu hem de çok lezzetlidir.
Yani ayrı bir tat katıyor tabii. Evet. Ben karşı değilim. Ben şeyi mesela lezzetli bir çorbanın içine iyi bir ekmek doğranmasını bir yaşlı için, bir hasta için, bir çocuk için
tabii
son derece besleyici bulurum. Eğer iyi bir ekmekse
iyi bir ekmek.
Ama.
Hem besleyici olur hem yemeğe ayrı bir lezzet katıyor.
Bazen yani, sütün içine bile doğramışlar Ekrem Bey. O bile çok lezzetli bence.
Eskilerin baş yemeğidir. Bilhassa akşamları yaşlıların, mide rahatsızlığı çekenlerin süte veya yoğurda veya ayranı ekmek doğrayarak yemeği tercih ederler. Kışın süte, yazın ayrana ekmek doğramak. Ben bunu severek yiyen insanlar gördüm yani.
Ben onlardan biriyim.
Evet, hafif
çok
bir yemek,
lezzetlidir.
Hafif bir yemek, hiç zararı yok, faydası var. Doyurucu, doyurucu bir yemek ve eskiler çok tercih ederdi. Şimdi çok kimse dönüp bakmaz ama.
Ben süte, özellikle sıcak süte ekmek doğuran, böyle biraz da sert kabuk bir ekmekse.
Öyle olacak zaten.
Evet,
ona çok yakışan odur.
Evet. Yani öteki türlü mama gibi oluyor, hamur oluyor.
Lapa olur içinde, o görüntüyü de bozar, tadını da bozar. O şimdiki ekmekler kolaydı, biraz sert ekmek. Zaten onun için çorbalara galeta veya kızarmış ekmek malum koymak adettir. O lezzeti alsın diye hafifçe süt yoğurdu şeyi, kıvamını. Çorbanın kıvamını çekecek, absorbe edecek, o lezzetlidir.
Bir yurt dışında da var değil mi böyle
üzerine kıtar, kızarmış
ekmek?
Şimdi efendim ekmek, çorba kısır. Bizim kültürümüzde var. Yani bizde ziyafet oldu mu mutlaka çorba olur. Zaten adı bile Araplardan geliyor. Çorba, şürbe, içilen şey demek. Soup oradan gelmedir. Türklerde de öyle. Çorba asli gıdadır. Yani mutlaka yemeğe çorba ile gelir. Avrupa'da öyle değildir. Avrupa'da ziyafetlerde her zaman çorba olmaz. Onlarda hors d'oeuvre adeti vardır. Siz ziyafetlerde isterseniz çorba içersiniz. Yani mutlaka çorba beklenmez. Ama çorbada mutlaka, zaten onların kıvamlı, bizdeki gibi taneli çorba adeti çok azdır.
Kremalı çorba.
Kremalı çorbalar. Onun için mutlaka onların içine ekmek doğranır. Zaten yanında ekmeği de getirirler. Getirirler. Hı hı. Bu adettir. Ben hep rastlamışımdır. Yani biliyorsunuz Avrupa'da çok zaman ekmek gelmez sofraya. Siz isterseniz bir adetleri var. Ekmek yemiyorlar. Çorba geldiği zaman, ekmek istediğinizde size normal ekmek getirmez. Gayet tabii olarak
kızarmış
ekmek getirir. Küçük küçük parçalanmış küp ekmek getirir. Yani bu adam der ekmeği çorba yiyecek. Yeme mahalli budur der. O da zaten çorbasız, şeysiz. Bu tip çorbalar zaten ekmeksiz ve üzerine kaşar veya parmesan eklenmeden de yenmiyor. Onun adeti de budur. Şimdi bu yemek dağıtma adeti sadece evlerde değil. Belli zamanlarda bizim zaten daha önce de konuşmuştuk. Mesela aşure gününde aşure dağıtma adetimiz var. Kandillerde lokma döküp konu komşuya dağıtma adetimiz var. Hatta bazıları bunu iş edinir, mahalleliye dağıtırlar. Ölünün arkasından, ölünün ruhu için helva karıp mahalleliye dağıtma adeti var. Bu yani sevap içindir. Tatlı biliyorsunuz o zaman çok kıymetlidir. Yani bunu yiyenler dua ederler. Sevabı da kime gider? Ölüye gider.
Orada gaye herhalde helvayı gördüğünde insanların Allah rahmet eylesin demesi, bir
evet,
dua etmesi.
Tabii,
oradan
tabii
bir hayır bekleniyor.
Tabii elbette. Yani
yoksa hayvanın kendisinden.
Canım yani o zaman tatlıyı gören sevinir. Hı hı. Yani insanlardan dua istiyorsanız onlara bir iyilik yapacaksınız. Hı. Helva da bir iyiliktir o zaman için.
Karşılık yani,
yani
küçük bir karşılık.
Yani size öyle ölümüze rastgele dua istemiyoruz. Yani bir helva getiriyoruz, hem bunu hatırlayın hem bu helvayı yiyin, ölümüze dua edin. İnsanlara iyilik yapmak sevaptır. Peygamber Efendimiz buyurmuşlar ki insanlara yemek yedirmek, cennette bir derece vardır. O dereceyi sadece insanlara yemek yedirenler kazanırlar. Bakın insanlara diyor, Müslümanlara demiyor. Çünkü Müslüman olmayanlar da Allah'ın rızkını verdiği aile efradı gibidir. Bunu Seyyid Abdülhakim Efendi'ye sormuşlar. Peki efendim demişler, lokantacılarda.
Şimdi mesleği bu olanlar diye sormaya hazırlanıyor.
Seyyid Abdülhakim Efendi buyurmuşlar ki eğer lokantacılar buna niyet ederlerse, yani biz insanlara faydalı olalım. Çünkü lokantacı olması ne yapar? İnsanlar sıkıntı çeker. Ayakkabı tamircisi olmasa ne yaparız? Eczacı olmasa ne yaparız? Yani terzi olmasa ne yaparız? Bir takım meslekler var ki, bir takım değil, mesleklerin hepsi böyle. O mesleği yapmasa insan, biz ne yaparız? Ben çok insan gördüm, bizim mahallesinde bir esnafın bir cinsinin olmamasından yakınan, bizim mahallede şu esnaf yok diye yakınan. Halbuki parayla yaptırıyor işi. Niyet ederlerse bu sevabı kazanırlar.
Her gün başında iş yerine giderken mi böyle bir niyet etmesi
zaten her
lazım?
Gün evden çıkarken insanın niyeti bu olmalı. Bütün meslekler için böyledir. Yani ben
insanlara hayırlı
insanlara
bir
faydalı
iş yapmaya
olayım, rızkımı kazanayım, çoluk çocuğumu namerde muhtaç etmeyeyim diye niyet ederse bir insan, o gün yaptığı bütün her şey ibadet olur. Şimdi Zen Budizmi diye anlatıyorlar millete. Zen Budizm'de biliyorsunuz bütün hayatta yapılan her şey Zen Budist felsefesine göre bir ibadettir. Halbuki bizim dinimizde var, bu İslamiyet'te var. Bir insan zaten farzları niyetle yapıyoruz. İbadetler zaten niyetli. Ama ibadet dışındaki mübahlar, bunları da eğer iyi niyetle yapıyorsa bir insan, ben üniversiteyi kazanayım, doktor olayım, insanlara faydalı olayım, rızkımı kazanayım, ben mühendis olayım niyet ederse, bütün çalışması, üniversitede okuması, ondan sonra yaptığı iş hepsi ibadet oluyor. Tabii niyeti halis tutmak lazım, değiştirmemek lazım.
Yani doktor olduktan sonra.
Yani her sabah aman ben niyeti unuttum, bugün eyvah boşa gitti değil ama niyetteki ihlası da değiştirmemek lazım. Böyle olan Allah da yardım eder. İşlerinde kolaylık hasıl eder ve o insanlardan aldığı dua zaten ona dünyada da ahirette de yeter. İşte eskiler bunun için yemeye ve yedirmeye ehemmiyet vermişler.
Kısa bir ara verelim.
Buyurun.
Sonrasında tekrar buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Şimdi dinleyicilerimiz eminim ne kadar keyifli bir sohbet diyorlardır. Ben ağzınıza sağlık diyeyim. Çünkü siz yokken çok teşekkür telefonu alıyorum. Hepsini her zaman iletebiliyor muyum bilmiyorum. Eksik kalıyor olabilir.
Eksik olmayın.
Ama gerçekten size çok sevdiklerini ve yayınları çok büyük bir keyifle takip ettiklerini biliyorum. Ben de öyle. Ağzınıza sağlık diyelim. Ömrünüze bereket.
Amin hepimizin.
Cümlemizin. Peki şimdi bu beslenmeden bahsediyoruz. Aslında biraz da alışkanlıklarımızdan konuşuyoruz. Şöyle bir şey geliyor aklıma. Eski kalabalık evlerde. Şimdi biz sıradan bir Osmanlı evinden bahsettiğimizde bir karı koca ve çocuklardan bahsetmiyoruz. Kalabalıklar, beraber yaşayanlar var. Akrabasını kaybetmiş olanlar, yetim, öksüz kalmış olanlar. Bununla beraber evin bakımına, giderine, daha doğrusu çalışmasına katkıda bulunanlar. Bahçesinden tutun, arabasını sürene kadar, yemeğini yapana kadar. Kalabalık aslında. Ama bir taraftan da mesela filmlerde anlatılan, işte romanlarda yazılan aileler var. Evinde mutfak yok. Ya da geliri az. Bu bahsettiğimiz yeme içme düzeni standart bir aile için. Peki bu standartın altında yaşayanlar için durum ne?
Şimdi bir hikayeyle, menkıbeyle, kıssayla cevap vereyim. Sultan 3. Selim, Kaz Asker Camgöz Salih Efendi'yi çok severmiş. Hoş sohbet bir insan. Hem şiirden anlar, hem edebiyattan anlar, hem dinden anlar. Bir gün onu ziyarete gitmiş. Ayvansaray'da oturuyor. Demiş ki, sohbet uzamış. Padişah kalkacak olmuş. Demiş, efendim demiş, ben sizin sohbetinizden çok telezzüz ediyorum, çok lezzet alıyorum. Camgöz Salih Efendi'leri de gözlüklü olduğu içindir. Çok lezzet alıyorum. Fakat malum Ayvansaray uzak. Saraydan çıkıp buraya gelmek bir merasim. Sizi saraya aldırıversek veya yakında bir ev, yani saraya yakın bir ev size ihsan etsek, oraya taşınsanız diye bir müsaade alıyor. Halbuki bir padişah emir veriyorum derhal taşının demiyor yani. Hı-hı. Böyle
dese diyebilir. Çünkü,
diyebilir tabii ki. Ne diyebilir? Padişahım beni mazur görünüz diyor. Ben buradan ayrılmamalıyım. Neden diyor padişah? Efendim gelirken görmüşsünüzdür. Bu mahallede pek çok evin bacası yoktur. Yani bacası yoktur demek bacası tütmez.
Yani
mutfağı
yok. Mutfağı yok.
Bizim evde pişenlerden besleniyorlar. Fukara bir mahalle. Hmm. Daha önce anlatmıştık. Osmanlılarda zenginler fakirler mahallesi yoktur. Her mahallenin bir zengini vardır, orta ailesi vardır, fakiri vardır. Bunlar birbirine bakış görüş ederler. Sosyal nizam böyle kurulmuş. Yani sosyal güvenlik sistemi böyle kurulmuş. Ben buradan taşınırsam bu insanlar mağdur olurlar. Beni mazur görünüz. Padişah tabii ki bu haklı talep üzerine bu itizarı kabul ediyor.
Nerede şimdi mesela Ayvansaray'da Camgöz Salih Efendi?
Ayvansaray'ın bugün Haliç tarafına yakın kısmı fukara bir mahalledir. Hala da fukara bir mahalledir. Orada otururmuş.
Bu surların şey duruyor içinde. Mu?
Hayır tabii yani durmuyor. O evlerin çoğu kalmadı. Hı-hı. Evlerin çoğu kalmadı. Yangınlardan.
Bir eser var mıdır
yok,
geriye
maalesef. Diye. Yine mesela sarayın bulunduğu Beşiktaş'ta.
Kasımpaşa için de böyle söylerler değil mi?
Ondan sonra çoğu evde yemek pişmiyor. Çünkü sarayda pişen yemekler bu evlere tevzi ediliyor. Bu sarayın bir sadakasıdır. Biliyorsunuz yemek çok pişer. Neden çok pişer saraylarda? Çünkü sarayın geleni gideni çok olur. Yani siz sarayı sadece sarayda oturanlar olarak düşünmeyin.
Bir de bu sayıyı bilemezsiniz. Değil mi?
Şimdi gerçek bilemezsiniz. Kusura bakmayın yemek bitti. Ben öyle bir davete gitmiştim. Yemek bitti. Hı-hı. Olur insanlık hali. Ya çok kişi çağırdılar ya ayarlayamadılar. Davetlerin hepsi kınadılar. Kimi davet veren uğursuzluğunu bilmem için neler neler. İşte, zaten misafirin yaranılmaz ekmeğine kuru ayranına duru diye bir hı-hı söz vardır. Demek ki böyle bir şey de var. Onun için sarayda bir gün olur ki yüzlerce kişi gelirler. Bir toplantı olur bir şey olur bilinmez yani. Onun için sarayda çok yemek pişer. Artan yemekler Beşiktaş halkına dağıtılır. Bunların çoğunda yemek pişmez. Tablakarlar alırlar yemekleri tablayla o evlere.
Onlar da bilirler götürler. Zaten değil mi?
Onlar da bilirler zaten. Beşiktaş'ta zengin bir mahalle değildi eskiden. Yani sarayın eti. Sonradan biliyorsunuz saray oraya kuruldu. Orada fakir bir balıkçı köyüydü Beşiktaş. Oturanların da çoğu mütevaziydi. Ha bir de sarayla alakası olanlar orada oturuyorlardı.
Şimdi mesela Beşiktaş'ı bilenler için söyleyelim. Aslında orası şimdi mesela restore edilen çok binalar var ama çoğu göç alan bir yer.
Evet.
Ve o evlerin büyük bir kısmı da aslında göçle gelenlere yapılmış.
Evet, aynen öyle.
Yerler.
Aynen
ve öyle. Onların da mutfağı yok çok enteresan bir şekilde.
Bunlar zaten muhacirler, zaten fukaralar. Köy küçük, köy büyümüş. Tepe olmakla beraber büyümeye müsait. Bir de saray bir cazibe merkezi. Sarayın olduğu yerde geçim biraz daha fazla. Esnaflık, alışveriş biraz daha fazla. Sarayda çalışanların evleri de buralarda. Onun için saraydan buraya yemek çıkıyor. Ve pek çok evde yemek pişmiyor. Sarayın ve zengin beylerin, paşaların evlerinin bulunduğu yerlerde pek çok evde mutfak yoktur. Zaten eski ev kültürümüzde banyo ve mutfak yoktur.
Hamam var.
Hamam vardır büyük konaklarda.
Hı hı. Yani genel
normal evlerde hamam yoktur. Hı hı. Gusülhane vardır. Her odada gusülhane vardır. Daha doğrusu oturulan, yatılan odalarda gusülhane vardır. Banyoya haftada bir mahalle hamamına giderler. Hiçbir kimse evde. Çünkü banyo yakmak kolay mı?
Şimdiki gibi değil tabii.
Odunları dolduracaksınız. Isınacak.
Şimdi kolay Ekrem Bey. Yani şimdi bundan bir 30-40 yıl öncesini düşünün İstanbul'un da. Evler kaloriferli değil. Kışın bir
kaloriferli
evde.
Kaloriferli bile olsa her dakika kalorifer yanmaz. Banyo kolay mı? Banyo ısıtmak.
Yani o zaman
hava
bile çok kolay değil.
Şehirlerdeki hava gazı var büyük şehirlerde. Hava gazı banyoyu ısıtmaya kifayetsiz. Onun için banyolar odunluydu.
Evet evet ben hemen böyle termosifon gibi.
Termosifon.
Gazlı veya evet. Odunlu kömürlü termosifonlar.
Gaz bulacaksınız. Gaz çok randımanlı değil. Banyoyu ısıtmıyor çünkü. Suyu ısıtıyor da banyoyu ısıtmıyor. Biz kullandığımız için biliyorum. Kömürlüyü de kullandık. Kömürlü çok iyidir. Tam bir hamam yani mis gibi kokar o odunu ama önceden yakacaksınız. Sıcak duracak ve o gün herkes yıkanmak zorunda.
Tabii.
Yani. Çamaşırlarınızı falan yıkamak zorundasın. Su var.
Tabii önce çamaşırlar yıkanıyor.
Sonra biraz bekleyeceksiniz. Hemen arkadan giremezsiniz. Suyun biraz ısınmasını bekleyeceksiniz falan filan. Açık tutmayacaksınız kapıları falan. O bir macera. Şimdi evlerde hamam yok. Gusülhaneler var. Mutfak da yok çok evde. Böyle mutfak gibi evin bir köşesinde yemekler pişiyor. Efendim mangallarda, maltızlarda, ocaklarda yemek pişiyor. İşte pek çok eve o mahallenin zengini yemek gönderiyor. Onu bir Rabbin kendisine bir ihsanı olarak görüyor. Bir lüzumsuz
tabii,
külfet değil.
Verilen ihsana şükür gibi.
Şükür gibi. Rabbim bana zenginlik verdi. Ben de insanlara vermeliyim. Kime vereceğim? En yakınında olanlara. En yakında mahalleli. Ne vereceğim? Öncelikle yemek vereceğim. Başka hastaya yardım edeceğim. Doktor göndereceğim. İlacını alacağım. Evlenecek kız, fakir, ceyiz vereceğim. Evlenecek oğlan, iş kuracağım. Efendim, küçük çocuk okutacağım. Bundan tabii ne olur? Evi yanmış adam. Elbette yardım edecek. Onu bir vazife olarak görüyor. Yüksünmüyor. Nereden çıktı şimdi bu? Demiyor. Ah bu fakirlerin yüzünden demiyor. Dinimizin ve kültürümüzün en mühim hasreti bu. Şu anda bile ben şaşıyorum. Hı hı. Bu memlekette, bu cemiyet üzerinde son 100 senede yapılan tahribatı tasavvur ederseniz, bu memleket, bu cemiyet gene ayakta durmuş. Gene hala çok güzel hasretlerini kaybetmemiş. Darmadağın olup çözülmeye mahkum bir cemiyetken ayakta kalmış. Bunun sebebi nedir? Osmanlı'nın çok sağlam temel atmasıdır. Ben buna bağlıyorum. Bu yedirmede de bu var. Şimdi bir böyle mahallelinin yedirilmesi var. Bir de bu işi müesseseleştirmiş ecdadımız. İmaretler kurmuş. İmaret, mesela imara Avrupa, Arap memleketinde apartman demektir. Bizde imaret hususi bir tabirdir. İmar edilmiş demek ama imaret dedi mi fakir fukara yemek dağıtan yer derler. Ve en çok kurulan vakıflardan bir tanesi imarettir. Umumiyetle cami, medrese, hamam gibi külliyelerin mutlaka imaret olduğu gibi onlar da mutlaka olmalıdır ki çünkü orada efendim talebelerin, imam, kayyım onlara zaten hastanesi varsa zaten çıkacak.
Ya da cemaatin içinden ihtiyacı olan varsa.
Bir de hususi imaretler var. Yalnız başına imaret. Ayşe Kadın imareti. Kadıncağız bir imaret kuruyor. O bir bina yaptırıyor. Oraya bir aşçı tutuyor. Bir de yamak tutuyor. Her günde oraya işte ne kadar yemek hazırlanacaksa o istabatı belli. O kadar vakfetmiş. Bir dükkanını, bir evini. Böyle vakıflar var bizde. Çoğu inkıraza uğradı. Darmadağın oldu ama Cumhuriyet'ten sonra. Bir kısmını da meşrutiyetlerinde belediyeye devrettiler. Ama vakıflar, imaretler muazzam iş görürdü. Şimdi mahallede kendisine yemek gelmeyen, bir şekilde yemek alamayan bir kimse imarete gidiyor. Karnını güzelce doyuruyor. Veya kaç kişi varsa evinde gidiyor. O kadarlık sefer tasları vardı eskiden 3-4 katlı. Memurların da olur böyle üç küçük. Üç kap yemek alırdı o. Ve şeyleri birbirine karışmazdı. Hararetleri.
Tek tek hepsi.
Konurdu. Açar ya eskiden böyle yemekhane falan yoktu. Herkes evinden getirdi yemeği. Mekteplerde de öyleydi. Sefer tası. Onun büyüklerini düşünün. 2 kişilik, 3 kişilik, 4 kişilik büyük sefer tasları var. Yemeği koyuyor, kapatıyor, alıyor evine götürüyor. Bazıları çok gururludur. İhtiyacı olduğu halde imarete gitmez. İmaretin bir de bevvabı var. İşte o yamak işi bitince O gelmeyenlerin evine götürüyor, kapısına bırakıyor.
Yaşlıdır, gelemiyordur. Yaşlıdır, gelemiyordur. Çocuğu vardır.
Evet, bu inceliği de göstermişler, bu imaretler. Günümüzde bazı vakıfların, cemiyetlerin, derneklerin ve belediyelerin...
Belediyelerin, evet.
Bu gibi hizmeti var, bu gibi hizmeti var. Yani eskisi gibi değil belki ama... Gene daha geniş çapta.
Büyük bir gayret olduğunu düşünüyorum ben bu anlamda. Bir de çok övüldüğü için, yani aç birini doyurmanın ne kadar sevap olduğunu hepimiz biliyoruz. Yani hepimiz keşke öyle bir imkana sahip olsak da bir ucundan kenarından. Ama şöyle bir tarafı var. Tamamını yapamıyorsanız bile en azından bunu yapan vakıflara destek olarak siz de biraz hani çorbada tuz misali.
Tabii. Zaten mesela ben görüyordum o adam az bir parası var. Diyor ki mesela ben öldükten sonra malımın üçte birinden şunu şunu yapın. Filanca imarete de o şu kadar para verin. O imarete bir katkı. Hı hı. Veya günlük ona şey bağlıyor mesela filanca imarete. Kendi imaret yaptıramamış. Gelir az çünkü. Hı hı. O imarete para bağlıyor. Mesela diyelim ki o imaretin günlük 100 lira masrafı varsa 50'si buradan geliyor.
Ya da mesela bir binası var. Onun kira gelirini imarete
bırakıyor. Oraya bağlıyor. Evet. Veya para veriyor. Alın bununla insanlara yemek yedirin. Bu kültür günümüzde hala devam ediyor. Yani insanlar ne kadar egoistleşirse bunu da tabii sistem yapıyor. Sistem insanların egoist olmasını mektepler, her şey empoze ediyor. Buna rağmen insanlar yine de yemek yedirmenin sevap olduğunu, sevaplı bir iş olduğunu şuurundadır ve yedirmeyi severler. Mesela Arap memleketlerinde de bu aynı kültürü görüyoruz. Tabii bu Müslümanlıktan gelen bir kültür. Türkler, Araplarda da mesela ben çok görürdüm. Adres soruyorsun adama. Adam adrese cevap vermediğinde seni evine götürüyor. Hmm. Bırak kardeşim, benim işim var, yolum var. Dinlemiyor sizi.
Yabancı olduğunuzu
anlıyor. Yabancı olduğunuzu anlıyor. Mutlaka yemek yediriyor. Mutlaka bir şey içiriyor. Ben Ürdün'de okurken bir Suriyeli arkadaşım vardı. Abdullah, o da doktora yapıyordu. Türk sefaretine ve şehir merkezine giderken de evi. Ondan sonra bir defasında bir randevumu hastasını kaçırıyordum. Dedim bak, bir daha bana böyle yaparsan ben sana uğramam. Dedim. Tutuyorsun beni, yediriyorsun, içiyorsun. Ne varsa çıkarıyor önüme. Ondan sonra dikkat ettim. Sonra yani geniş zamanda uğramaya. Yani bir yere giderken uğramazdım. Geniş zamanda uğrardım. Bana ki hem o kırılmasını. Yani onlarda da öyle bir tabiat var. Bu tabii müşterek kültür olan İslamiyet'ten gelen bir hususiyet. Bizim Türk milletinin de Oğuz Töresi'nde de bu var. Yani yedirmek, ikram etmek, insanlara iyilik yapmak. Bu günümüze kadar devam eden bir şey. Tekkeler mesela. Hı hı. En mühim imaret tekkelerdir. Tekke ne demek? Hangah, eski tabirle dergah. Bir şeyhin tasavvuf faaliyetinde bulunduğu, insanları irşad ettiği, onlara hak sevgisinin, Allah sevgisinin aşıladığı bir mekan, bir nevi mektep. Yani iki tane zaten Osmanlı cemiyetinin iki mühim merkezi vardı. O sigortaların birleşti, trafo merkezi. Hı hı. Birisi medreseydi, diğeri tekkeydi. Birinde ilim, birinde güzel ahlak öğretiliyor ve o insanlar
toplumda kaynaşıp
cemiyete fayda sağlıyor. Bu feyzi oraya aktarıyordu. Tekkelerde, tekkelerin vakıfları var. Tekkeyi kuran şeyh veya kim kurduysa o tekkeye bir gelir veriyor. O gelirde tekkede kalanlar yiyorlar, içiyorlar. Çünkü tekkedeki şeyhin bütün işi milleti irşad etmek. Yani o bir gidip de çalışamaz. Hı hı. Bir iş yapamaz. Yapanlar var ama yani İstanbul gibi bir yerde bu kolay değil. Bir de insanlar öyle tarlada çalışan, dükkanda çalışan adama şeyh demezler. Eskiden belki derlerdi de. Şimdiki insanlar görünüşe.
Şekil de ister değil mi?
Şekil de ister. Onun için şeyhlerin çalışmaması, vakıf gelirleri geçinmesi istenmiş. Osmanlı'da adet olmuş. Ama buradan tekkeler ciddi bir şekilde insanlara dağıtırlar. Bir kere bütün tekkelerde.
Ama burada da bu şeyhin geçiminde de yaşamında da israf yok yine.
Yoktur. Şeyh zaten ondan zevk almaz. Aynen. Şeyh dediğiniz adam zaten Allah sevgisini kazanmış. Nefsi mutmainne olmuş adam. Onun için dünya varmış yokmuş. Ne umuru? Yani
olması gerekenden bahsediyoruz.
Lüks içinde yaşamak onun için bir zevk değildir. Fakir yaşamak da bir tevazu değildir. Onlar ortalama yaşarlar. Çünkü fakirlik de bazen nefsi besler. Fakir yaşama arzusu gösterişten olabilir. Hı-hı. Kibirden olabilir.
Öyle olmadığını gösterme arzusundan.
Gördünüz ben ne kadar mütevazıyım. O da aldatmamalı. İnsanların çoğunu aldatır. Ne kadar mütevazı adam derler. Mütevazı değil o aslında. Çok kibirli bir adam. Kendini öyle satıyor. Hı-hı. Nefsi zevk alıyor fakirlikten. İşte şeyh dediğiniz insanlar bunların ikisinin arasındadır. Onun için bazıları anlar anlamaz, yadırgar yadırgamaz. Şeyh niye mütevazı yaşıyor? Veya şeyh niye iyi yaşıyor? Şeyh niye güzel yiyor? Şeyh niye güzel elbise giyiyor diye mesela çok kişi kafasında istifham hasıl olur. Halbuki güzel giyinmek, güzel yemek dinin kötülediği bir şey değildir ki. Hı. Dinin kötülediği bir şey dünya malının kalbe girmesidir. Dünya malı cepteyse mesele yok.
Bunun orada olmadığını anlamanın yolunu bulamıyoruz aslında kolay bakarsanız. Kolay
değil o. İşte onu zaman içinde arifler anlarlar. Baktığı zaman karşısındaki insan lüks içindedir ama kalbi dünyayı meyletmez. Onu hareketlerinden anlarsınız zaman içinde. Doğru mu, samimi mi az çok belli oluyor. İnsanın hareketleri kalbinin alametleridir. Ama tabii hemen olmaz. Hemen olmaz. Bu tekkelerde yemekler pişer. Bu yemekler gelen giden hem şeyhin müritlerini, hem şeyhin ev halkını, hem tekkeye gelip giden misafirleri doyurur. Aynı zamanda tekkenin etrafındaki evlere de biraz evvel anlattığım gibi buradan yemek çıkar. Onun için tekke mutfakları ciddi mutfaklardır. Hatta Mevlevilik'te aşçılık bir tasavvuf derecesidir. Kazan, aşçılık, bu işlerle uğraşanlara...
Hatta şeyhin kendisi bile karıştırır değil mi?
Kendi karıştırır bereket için, kendi dağıtır. Zaten yemek dağıtmak da mühim bir şeydir. Eskiler yemeği ev sahibinin dağıtmasını tavsiye ederler. Çünkü az verse mazlum olur, çok verse zalim olur. Yani diğerlerine kalmaz. Az verince zalim olur.
Yani çok verince.
Çok verince de mazlum olur, kalmaz diğerlerine. Onun için kendine de kalmaz. Onun için kendileri dağıtırlar. Mevlevilikte bu mühimdir. Yemek yedirmek o kadar mühim ki. Yeniçeri Ocağı'nda da mesela çorbacı derler mesela şeye. Subaylara. Çorbacılar belli bir, yani yemek dağıtanlar belli seviyede, hatta kazan, Yeniçeri Ocağı'nın yemek pişen kazanı bile
kazan
Yeniçeri Ocağı'nın sembolüdür. Evet, kazan kaldırmak, kazanın devrilmesi falan bir semboldür. Onun için tekkelerde yemek çok mühimdir.
Peki,
bu işe bakan hususi vazifeliler vardır.
Çıkan yemek daha mütevazı bir yemektir diye tahmin ediyorum.
Rutindir yemek, vasat bir yemektir. Mesela Kaşgari Tekkesi var. Meşhur Seyyid Abdülhakim Arvasi'nin şeyhlik yaptığı Kaşgari Tekkesi'nde her gün bila istisna kuru fasulye ve pilav pişermiş. Bu herkesin sevdiği, hiç kimsenin itiraz etmeyeceği, doyurucu,
her gün mütevazi. Olsa yenir denen,
her gün olsa yenir. Türklerin milli yemeği derse, bizden değil başkalarının belki milli yemeği.
Şimdi biraz pahalı tabii kuru fasulye,
pahalı,
ama
tabii.
Eskiden daha ucuzdu.
Kendini kuru fasulye gibi nimetten mi sayıyorsun derlerdi. Halbuki şimdi hakikaten öyle. Yanında verilenler değişir. Bir gün turşu verirler, bir gün yoğurt verirler, bir gün hoşaf verirler. Böylece bir televün, renklilik temin edilir ve herkes bundan yer. Bazı tekkelerde taneli çorba pişer. Bu daha mütevazi ve fakir tekkeler içindir. Ama taneli çorba da adamı doyurur. Yanında da ekmeği verdiği zaman doymadınız bir daha. Doymadınız bir daha. Çorba piştikçe bazı çorbalar için, bu cari hepsi için değil, ilaveler yapılır o umumi kazana.
Kalınlaşır çorba piştikçe
kenarda
özellikle.
Düşer. Bir kenarda pişirilen yemekler eklenerek o çorbanın bitmemesi sağlanır. Hatta buna keramet atfedenler de olur. Olabilir tabii, keramet de haktır. Bunun için tekkelerde yemek dağıtılan bir yer olmuş. Ve çay mesela son zaman tekkelerinde sabahtan akşama kadar semaver kaynar. Her gelene çay verilir. Çünkü çayın bir de tasavvufta ve medreselerde uyarıcı, zihni açıcı ve uykuyu kaçırıcı tesiri olduğu için dervişlere ve talebelere çok elverişlidir. Bu da bu fonksiyonu icra eden bir gelenek.
Peki son sorum, yemek mi yedirmek mi? Misafir geldi. O kadar ikram ediyorsunuz ki size kalmadı.
Evet.
Gittiğinizde aç gözlü görünmemek için hayır demek, ama gelene sonuna kadar ısrar ederek yedirmek. Yemek mi yedirmek mi o zaman?
Evet.
Son sorun bu.
Annem
olsun.
Derdi ki bir ziyafete gitmeden önce biraz bir şeyler yemek lazım. Aç gözlü görünmemek için derdi. Bu var hakikaten bizim kültürümüzde, yani aç gözlü görünmemek.
Çocukları doyururlar mesela,
çocukları
gitmeden
doyururlar,
değil mi bir yere? Orada
çocuk
ister.
Hissiyatını belli eder. Hatta bununla alakalı çok hikayeler anlatırlar. Yemek azmış, ışığı kapatmış. Hani kendi yer gibi görünüyor ama yemiyor. Misafir yesin diye. O da anlamış, o da yememiş. Işığı bir yakmışlar ki yemek aynen.
Hepsi duruyor.
Duruyor. Bu tabii karşılıklı feragatı gösteriyor. Efendim biz de umumiyetle ev sahibi sofraya oturmaz. Yani yemeğe iştirak etmez. Ve ev sahibini büyüğü eder de diğerleri etmez. O ayakta hizmet eder. Herkesten sonra yemek yer. Misafirden artanı yer, berekettir malum. Onun için böyle bir problem olmaz. Bazen tabii ev sahibine ve hizmet edene de yemek kalmayabilir. Fakat yine rahmetli babaannem derdi ki, yavrum mutfak ellerinde, acımayın onlara derdi. Yani isterlerse girerler mutfağa, bir kavurma çevirirler, üzerine yumurta kırarlar, karınlarını doyururlar, aç kalmazlar. Hmm. Yani misafir kendi derdini gözetsin.
Misafir
kendi
doymaya
derdine
baksın.
Doymaya baksın derlerdi, evet. Doğru.
Bir de kırıntılar var malum.
Ha, o da bizim kültürümüzde, yani yemeği israf etmeme zımnında sofraya dökülen kırıntılar mutlaka yenmesi. Benim çocukluğumda onların insana azap yapacağı anlatılırdı. Onun için biz parmağımızı ıslatıp o kırıntıları tek tek yerdik. Yani toplayıp ben sulu yemeğin içine atar öyle yerdim. O kültürle biz büyüdük.
Dindeki yeri nedir?
Dinimizde de öyledir. Yemek israf etmemek dinimizin esas prensibidir.
Özellikle ekmek
Peygamber
olduğu için
Efendimiz
belki.
Mesela süt içtiği zaman süt içtiği kaseye su koyar, çalkalar, onu da içermiş.
Hmm. O bile kalmasın.
Şimdi mesela yoğurtta, ayranda bu yapılabilir. Ayranda değil mi? Yoğurtta. Tabağı
kasenin
mesela
dibinde kalıyor zaten.
Tabağı mesela sıyırmak, buna sünnetleme derler bizde. Hı-hı. Tabağı sıyırmak adettir. Yani bu hem temizliğe yardımcı oluyor ama
ziyana
da.
Sünnet midir peki?
Sünnettir, yani. Evet. Sünnettir.
Peki. Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tekrar görüşmek üzere.